SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe'lesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 6 Mayıs 2022 Cuma, haftanın son yayınında SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adalıların topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz var. Sonra 21 Mayıs'taki federal seçimlerdeki oy verme süreci hakkında bir bölümümüz olacak. Programın ikinci yarısında Yavuz Doğan'la Türkiye gündemi bölümümüz var. Gündem göçmenler ve ekonomik kriz.
Yoksulluk sınırının 16-17 bin liraya yükseldiği, açlık sınırının asgari ücretin 700-800 lira üzerine yükseldiği bir dönem yaşıyoruz. Biraz göçmen tartışmalarındaki yüksek tansiyonu buna bağlamak da mümkün.
Bugün Melbourne'deki stüdyomuzdan size canlı olarak sesleniyoruz. Bize göndereceğiniz mesajları hemen okumaya çalışacağız. Şimdiden çok sayıda mesaj gelmiş durumda. Telefon numaramız 0429-99-62-63. Bu numaraya göndereceğiniz SMS mesajlarını hemen okumaya çalışacağız. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız İsmail Kayhan'ın sunduğu haber bülteniyle devam ediyor.
Eski Liberal Başbakan Malcolm Turnbull, seçmenleri liberallere karşı bağımsızlara oy verme çağrısı yaptığı iddiasını reddetti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Mariupol'da demir-çelik tesislerine yönelik Rus saldırılarının yavaşlamadığını ileri sürdü. Türkiye'de yıllık enflasyon oranı %70'e dayandı. Dün akşam ABC televizyonunda Q&A programında konuşan İşçi Partisi lideri Anthony Albanese, dün düzenlediği basın toplantısında bir gazeteci ile arasında geçen tartışmayı değerlendirdi. Dün gazeteci Albanese'den basın toplantısı sırasında İşçi Partisi'nin 6 maddelik NDIS planındaki maddeleri saymasını istedi. Albanese maddeleri hatırlayamadı.
What are the 6 points?
The 6 points are what we will do in terms of, was outlined by Bill Shorten, that we take pressure off people who are at the moment having their programs cut.
What are the other 5 points, Mr. Albanese?
We will put people,
Olayı dün akşamki televizyon programında değerlendiren Albanese, yakaladım seni oyunu oynamadığını, bu tür oyunların halkı siyasetten soğuttuğunu, önemli olanın insanları NDIS'in merkezine oturtmak olduğunu söyledi.
The point here, David, isn't some bureaucratic gotcha game. The point here is putting people back in charge of the NDIS.
İşçi Partisi lideri daha önce de kendisine yöneltilen Avustralya'nın işsizlik oranının kaç olduğu sorusunu yanıtlayamamıştı. Öte yandan İşçi Partisi seçimleri kazanırsa canlı koyun ihracatını yasaklayacağını açıkladı. Hayvan hakları savunucuları kargo gemilerine yüklenen hayvanların insanlık dışı şartlarda taşındığını, bu sektörün tamamen kapatılmasını istiyordu. Eski Başbakan Malcolm Turnbull'un Avustralyalıları Liberal Parti'nin geleneksel olarak güçlü olduğu yerlerde bağımsız adaylara oy vermeye çağıracağı bildiriliyor. Sydney Morning Herald gazetesinde yer alan haberde bu akşam Washington'da bir toplantıda konuşacak olan Turnbull'un iklim değişikliği konusunda önlem almadığını ileri sürerek hükümeti eleştirmesi bekleniyor. Turnbull'un yapacağı konuşmada başbakanlıktan ayrıldığı 2018 yılından bu yana Liberal Parti'de ılımlıların sesinin sürekli marjinalleştirildiğini ileri sürmesi de bekleniyor. Eski Liberal Başbakan bir ay önce seçimde Liberal adaya oy verip vermeyeceği sorusuna açık bir yanıt vermemişti. Turnbull sorular üzerine kimseye kime oy vereceğini söylemediğini kaydetti.
You know, what we have to do is support democracy. I'm not telling anybody who to vote for, but I think it's very important that we have a democracy that is resilient.
İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus Dışişleri Bakanı adına kendisinden özür dilediğini söyledi. Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Adolf Hitler'in Yahudi kökenli olduğunu söylemişti. İsrail açıklamayı kınamış ve Yahudi soykırımında yaşanan korkunç olayları unutturmaya yönelik bir girişim olarak değerlendirmişti. Putin, İsrail Başbakanını telefonla aradı ve Başbakan Bennett özrü kabul etti. Ukrayna'nın Mariupol kentinde Ukrayna askerlerinin son direniş noktası demir-çelik fabrikasındaki sivillerin tahliyesi için çalışmalar başladı. Birleşmiş Milletler tahliye için bir konvoyun tesislere gitmek üzere yola çıktığını açıkladı. Rus askerleri tarafından abluka altında tutulan tesislerde kanlı bir savaş sürüyordu. Tesislerde bulunan yeraltı dehlizleri ve sığınaklarda çok sayıda sivilin bulunduğu bildiriliyor. Tesisleri savunan Ukrayna Avoz Alayı Komutan Yardımcısı Stanislav Palamar, tesislerin kontrolünü ellerinde tuttuklarını, Rus kuvvetlerin anlaşmayı ihlal ederek 3 gündür tesislerin savunmasını kırmaya çalıştığını söyledi.
Slava Ukraini.
Once again, Russians violated the promise of a truce and did not allow the evacuation of civilians who continue to hide from shelling in the Azovstal plant's basement.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de tesislere yönelik Rus saldırılarının yavaşlamadığını ileri sürdü. Rusya Devlet Başkanı Putin, İsrail Başbakanı ile yaptığı telefon konuşmasında tesislerden sivillerin ayrılması için ilan edilen 3 günlük ateşkese uyacaklarını söylemişti. Son 24 saatte Victoria'da 10.305 yeni COVID-19 vakası belirlendi. 9 kişi hayatını kaybetti. New South Wales'te ise 10.995 yeni vaka belirlendi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 7 kişi oldu. New South Wales Sağlık Müsteşarı Kerry Chant, New South Wales'te grip sezonunun beklenenden erken başladığını ve 5 yaş altındaki çocuklarda ciddi sonuçlara neden olabileceği uyarısı yaptı. Pandemi nedeniyle kapatılan sınırlar gribi 2 yıl Avustralya'dan uzak tuttu ama bu yıl grip sezonunun sert geçmesi bekleniyor. Yetkililer 6 ay ve 5 yaş arası çocuklara grip aşısı yaptırılması uyarısı yapıyor. Dünya Sağlık Örgütü COVID-19 pandemisinde gerçek ölüm sayısının 15 milyona yakın olduğunu açıkladı. Rakam 6 milyon olan resmi rakamın 2 katından fazla. Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü William Musemburi, ölümlerin büyük çoğunluğunun Güneydoğu Asya, Avrupa ve Amerika'da meydana geldiğini söyledi.
Globally, we estimate 14.9 million excess deaths associated with the COVID-19 pandemic.
Musemburi'ye göre orta gelirin alt ve üst kesimindeki ülkelerdeki ölümler toplam ölümlerin %81'ini oluşturuyor. İsrail polisi Elat kentinde meydana gelen saldırıda en az 3 kişinin öldüğünü ve bazı kişilerin de yaralandığını açıkladı. Polis saldırının terör saldırısı olmasından kuşkulanıyor. Saldırganların kaçtığı, yakalanmalar için yollarda barikatlar kurulduğu bildiriliyor. Televizyonlardan halka süren operasyonlar nedeniyle evlerinden çıkmaması çağrısı yapılıyor. Bugün Melbourne'da 1500 otobüs şoförü grev yapıyor. 24 saatlik grevde şoförler ücretlerinin artırılmasını talep ediyor. Grevin okul servisleri dahil otobüs taşımacılığını etkilemesi bekleniyor. İlk Haklar Konseyi eş başkanı, Victoria'da gerçeklerin ortaya çıkarılması komisyonunun ilk halklara yönelik adaletsizliklerin iyi anlaşılması için soruşturma süresinin uzatılmasını istedi. Victoria Aborjin İşleri Bakanı Gabriella Williams bugün York Adalet Komisyonu'nda ifade verecek. Komisyon taslak raporunu gelecek ay tamamlayacak. İlk Haklar Konseyi eş başkanı Marcus Stewart, NITV'ye yaptığı açıklamada tarihte olanların tam olarak ortaya çıkarılması için komisyonun 5-10 yıl çalışması gerektiğini söyledi.
We will, I guess, connect the dots of the systemic, well, not just the systemic, basically the pattern of what's happened through our colonization.
Komisyon raporunun son halini 2004 yılında açıklayacak. Türkiye haberleriyle devam ediyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin yıllık enflasyon oranını %69.97 olarak açıkladı. Enflasyon resmi rakamlara göre bir ayda %7.25 arttı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, yüksek enflasyon sebebiyle yaşanan sıkıntıların farkında olduklarını ancak bu durumun ihracat, istihdam, yatırım ve üretimdeki artışlarla Cumhuriyet tarihindeki rekorların kırıldığı gerçeğini gölgeleyemeyeceğini kaydetti. Devlete bağlı olmayan ekonomik kurumları ise farklı rakamlar veriyor. Bu kurumlara göre gerçek enflasyon rakamı %69 değil, %156. Hesaplamalara göre 2003 yılındaki 100 liranın değeri bugün 10 liraya düştü. Ocak ayından bu yana halkın alım gücü 1/4 oranında azaldı. Ekonomist Doçent Doktor Oğuz Demir şu değerlendirmeyi yaptı.
Özellikle hükümetin güvendiği bir şey var. Yaz aylarında gıda fiyatlarının düşecek olması ve bir de enflasyon denetimlerine güveniyorlar. Onun dışında parasal bir önlem yok yani. Gıda fiyatlarının düşmesi için maliyetler hala çok yüksek. Ekim dikim zamanı vatandaşın elinde para yok götürüp bir şey eksin diksin. Yani üretimde daralıyor. Faiz %19'dan %14'e geldiği için bugün biz o müdahaleleri zamanında yapmadığımız için %70 enflasyon görüyoruz, %100'e doğru gidiyoruz. %19'da faizi tutsalardı bile o 3 aylık travmayı yaşamayacaktık. Ve bu, o gün 8 lira olan kur hadi olsun olsun savaş oldu bilmem ne oldu 10 lira olacaktı. Ve biz hiç yoksa yani en fazla %30'larda 25'lerde bir fiyat artışıyla karşı karşıya kalacaktık. Şimdi artık kendi kendini büyüten bir canavarımız var.
Resmi veriler temel alındığında Türkiye Nisan ayında belirlenen %69'luk enflasyon rakamıyla dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip 6. ülkesi haline geldi. Türkiye Avrupa'da ise bu alanda açık arayla lider. Dünyada enflasyonu Türkiye'den daha yüksek olan ülkeler şunlar: Venezuela, Zimbabwe, Suriye, Lübnan ve Sudan. Ekonomik krizle birlikte artan maliyetler, peş peşe gelen zamlar nedeniyle Türkiye'de halk fiyatı düşük mallara yöneldi ve bu da piyasada taklit ve hileli ürün sayısında patlama yarattı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın en son yayınladığı taklit ve taşişli ürünlerle ilgili ifşa listesinde süt ürünleri, şarap, bal, çikolata, zeytinyağı, tereyağı, mantı, köfte, sucuk, döner gibi et ürünleri sahtecilikte başı çekiyor. Süt ürünlerinde küflenmeyi ve bozulmayı önleyen koruyucu maddeler kullanıldığı, kırmızı et ürünlerinde kanatlı et, sakatat, domuz eti ve beyaz et karıştırıldığı, bal gibi ürünlerde de sınır değerlerinin üzerinde zararlı olan glikoz ve fruktoz gibi maddeler kullanıldığı bildiriliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyada yayınlanan Sessiz İstila filmini edepsizlik ve yalan olarak niteledi. Kısa filmde düzensiz göçmenlerin Türkiye'yi ele geçirmesi tasvir ediliyordu. Soylu, filmin hükümeti hedef aldığını öne sürdü. Filmin yönetmeni Hande Karacasu bir süre gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ filme sahip çıkarak kendisinin finanse ettiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Soylu Özdağ'ı hedef aldı.
Sessiz istila. Bu bir edepsizliktir. Soros taktiğidir finansman. Yargının yapması gereken şu. Eğer bu filmi sen fonladıysan sen bunu nereden fonladın?
Soylu, tüm sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmesini savunan Zafer Partisi lideri Özdağ için Soros çocuğu ifadesini de kullandı. Özdağ ise Twitter'da yaptığı paylaşımda bugün İçişleri Bakanlığı'nın önüne gideceğini söyledi ve Soylu'dan polisin arkasına saklanmadan beklemesini istedi. Türkiye'de düzensiz göçmenlere yönelik tepkilerin ırkçılık olup olmadığı tartışmaları da sürüyor. Süleyman Soylu katıldığı televizyon programında iş adamlarını hedef aldı.
İyi ya, İstanbul'un kenarında otur, fabrikanda Suriyeli'yi çalıştır, sömür, sigortasını da yapma. Ondan sonra ne olacak bu Suriyeli'ni hallede? Böyle bir iki yüzlük olur mu? Hadi şimdi 1 milyon gidecek. İlk önce kim isyan edecek biliyor musun? İş insanları. Aman.
Halkların Demokratik Partisi Genel Merkezi önünde Diyarbakır'dan gelen ve evlat nöbetinde olduğunu söyleyen ailelerin siyah çelenk bırakması sırasında gerginlik yaşandı. Bir polisin HDP Batman milletvekili Ayşe Acar Başaran'a "Kes sesini, seni çivilerim" sözleri tansiyonu yükseltti. Polis biber gazı sıkarak parti genel merkezine girdi. HDP'li yöneticilerin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel, polis saldırısına ve Başaran'a yönelik ifadelere tepki gösterdi. HDP, protestocuların genel merkezi polisin yönlendirilmesiyle ve koruması altında getirildiğini öne sürdü. Öte yandan Anayasa Mahkemesi, Halkların Demokratik Partisi'ne açılan kapatma davasında ek delillerle ilgili talepleri 12 Mayıs'ta inceleyecek. Yargıtay Başsavcısı, geçen yıl HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne dava açmış, hazırlanan iddianame genel kurulda kabul edilmişti. Türkiye'de son 24 saatte 1253 COVID-19 vakası tespit edildi. 11 kişi hayatını kaybetti. Para durumunu veriyorum. 1 Avustralya doları 10 lira 60 kuruş, 71 Amerikan ve 67 Euro sentten işlem görüyor. Hava durumu da şöyle. Bugün hava Perth'te güneşli 24, Adelaide'de ara sıra yağışlı 17, Melbourne'da geç saatlerde yağışlı 16, Hobart, yoğun yağış azalacak 15, Canberra, güneşli 13, Sydney güneşli 21, Brisbane yağışlı 25 ve Darwin güneşli 35 derece. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben İsmail Kayhan. Yayınımızın geri kalan bölümünde Nejat Başar'la birlikte olacaksınız.
Haber Bülteni için İsmail Kayhan'a teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe programını dinliyorsunuz. 21 Mayıs'ta 17 milyon Avustralyalı sandıklara gidip bir sonraki federal hükümeti belirleyecek. Birazdan federal seçimlerde nasıl oy verileceğini anlatan bir bölümümüz olacak. Programın ikinci yarısında gazeteci Yavuz Oğan'la Türkiye gündeminde öne çıkan konuları tartışacağız. Bunlar göçmen ve ekonomik kriz. Programın sonuna doğru da spor bölümümüz var. Bize mesaj göndermek isterseniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ayrıca kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından dinleyebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, şimdi sizden gelen mesajlara dönmek istiyorum. Yenişehir Rumuzlu dinleyicimizin mesajı şöyle: Covid-19'la mücadele için bu konuda büyük başarı gösteren Türkiye'den ülkenin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca acilen transfer edilip her konuda olduğu gibi sağlık konusunda da başarıdan başarıya koşan dünya lideri Erdoğan'dan görüş alınmalıdır demiş bu dinleyicimiz. Dün Ali D. Rumuzu dinleyicimiz obezite konusunda bir yorumda bulunmuştu. O bayağı bir mesaj getirdi. Böyle bayağı bir tartışma konusu oldu. Mustafa Bey Sydney'den genetiği değiştirilmiş organizmalı GDO'lu tohumlardan elde edilen mısır, soya, süt, şeker ve tatlandırıcı gibi ürünler kanser, diyabet, obezite ve böbrek yetmezliğine neden oluyor. Ayrıca GDO'lu ürünler %69 şişmanlığa yol açıyor demiş. Ayrıca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bütün ihtiyaçları saraydaki tavuk kümeslerinden ve bahçedeki yetiştirilen sebze bahçelerinden karşılanıyor iddiasında bulunmuş. Bu arada dün haber verdiğimiz bir konu vardı. 3 yaşında bir çocuk Queensland'de 6 saat sıcakta arabada bırakılmıştı. Kreşin arabasında, servis arabasında bırakılmıştı. O konuda iyi haber var. Şu anda gayet gülüyormuş ve dondurma yiyormuş ailesiyle beraber. Bu son günlerde duyduğumuz güzel bir haber. Komutan Rumuzu dinleyicimiz haberlerde bahsettiğimiz konudan konuyu hatırlatmış. Otobüs şoförlerinin grevi var. Melbourne'de Dyson ve Ventura şirketlerindeki otobüs şoförlerinin grevi var. 24 saat sürecek ve toplum bireylerimizi uyarmamızda fayda olacağını düşünüyorum demiş. Haklı. Bu konuda birçok otobüs seferi aksamış durumda. Bunu da haber verelim. Hacı Tokdemir Bey iyi yayınlar ve iyi hafta sonu diliyor bize. Saraydan Suriyeliler hakkında çelişkili açıklamalar geliyor. Vatandaşın tepkisini azaltmak isteyen iktidar sahiplerinden biri olan Soylu 1 milyon Suriyeli derken Hulusi Akar 8 milyon demişti. Suriyeliler için 100 milyar dolar harcadıklarını söyleyen iktidar şimdi 1 milyon Suriyeli için ev yapacakmış demiş. Bu dinleyicimiz Necdet Çimenli Bey Avustralya siyaseti hakkında yorum yapıyor. Yıllardır Morrison amca oldu bitti. Öttü biz dinledik, bir de oy vererek siyasi geçmişi pek kötü olmayan Albanese'yi dinleyelim, belki farklı faydalı yaşam şartları oluşturur yorumunda bulunmuş. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Size yani programın ilerleyen dakikalarında bunları okumaya çalışacağım. Şimdi yayına devam edecek olursak 21 Mayıs'ta 18 yaş üstü her Avustralyalı sandıklara gidip oy vermek zorunda. Bir sonraki federal hükümeti seçiyoruz. Avustralya'da oy vermenin birçok yolu var ancak bazı püf noktalarını da bilmekte yarar var. ...17 milyon Avustralyalı 21 Mayıs'taki federal seçimlerde oy vermek için kayıtlı durumda. Avustralya'da oy vermek zorunlu. Avustralya'da seçim sistemini yöneten bağımsız bir kurum bulunmakta. Avustralya Seçim Komisyonu, The Australian Electoral Commission, AEC, oy verebilecek tüm seçmenlerin ülkeyi yönetecek federal hükümeti seçmek için gerekli oyu kullanabilmesini sağlamakla görevli. Avustralya Seçim Komisyonu seçim gününde saatte 1 milyon kişinin ülke çapındaki sandıklarda oy vereceğini tahmin ediyor. Avustralya'da 151 ayrı seçim bölgesi var. AEC size hangi bölgeye dahil olduğunuza dair bilgi verecek araçları size sunuyor. Hangi bölgede olduğunuzu öğrenmek için electorate.aec.gov.au adresini ziyaret edebilirsiniz. Komisyon sözcüsü Jess Lilly açıklıyor.
There are 151 federal electoral divisions in Australia and we've got a great tool on the website AEC.
Avustralya'da 151 ayrı seçim bölgesi var. Posta kodunuz veya mahallenizi girerseniz hangi bölgeye dahil olduğunuzu görebileceğinizi söylüyor. 13, 23, 26 numaralı hattı veya telefon tercüme hizmetine de ulaşabilirsiniz. Komisyon okullarda, toplum merkezlerinde, kilise ve diğer binalarda binlerce seçim sandığı kontrol ediyor. Komisyonun internet sitesindeki uygulamaya yaşadığınız mahalle ve posta kodunuzu girdiğinizde nerede oy vereceğinizi ve adayların kim olduğunu gösteren araçlar da var diyor. Seçim sandıklarında ve AEC internet sitesinde çeşitli dillerde oy verme kılavuzları da bulunuyor. Yardıma ihtiyacınız varsa size eşlik edecek birine de izin veriliyor. Kendi dilinizde oy vermek için bir telefon tercüme hizmeti de var. Komisyonun sözcülerinden Evan Akin-Smith, oy sandıklarında da birçok dilde kılavuz ve yardımcılar olduğunu söylüyor.
You can get somebody to assist you to cast your vote. We actually have interpreting service via telephone that you can access. So if you think you'll need to access.
Oy verirken size yardım edecek birini bulabilirsiniz. Ayrıca telefonla ulaşabileceğiniz bir tercüme hattı da var. Bu tür hizmetlere erişmek isterseniz aec.gov.au/translated adresine gidip oradaki telefon numarasını da arayabilirsiniz diyor. Oy verirken kendi dilinizi konuşan bir kişiden böylece yardım alabileceğinizi söylüyor. Oy vermenin en kolay yolu seçim gününde yerel seçim sandığınıza gidip oy vermek. Seçimler cumartesi günü yapılıyor. Hastane, hapishane ve yaşlı veya engelli bakım merkezlerini ziyaret eden mobil seçim ekipleri de var. Seçim gününden önceki haftalarda erken oy verme merkezleri de açılıyor.
If you have a barrier to voting on election day, there are early voting centers in the weeks leading up to polling day. And likewise, if you're
seçim günü oy vermenize engel bir durum varsa erken oy verme merkezlerine gidebileceğinizi, bu da olmazsa postayla oy verebileceğinizi söylüyor. İnternetten veya AEC ofislerine giderek postayla oy vermek için başvurmanız yeterli.
This year it's going to be really open for postal voting given the COVID circumstances.
Jess Lilly, mevcut COVID koşulları altında oy vermenin oldukça serbest olacağını söylüyor. Sandığa gelmeyi istemeyenlere, kırsalda yaşayan veya çalışanlara postayla oy verme seçeneği sunacağız diyor. COVID yüzünden tecritte olanların AEC'nin telefonla oy verme sistemine erişimi olacak. Seçim günü eyalet dışında olacaksanız postayla oy verme yöntemini seçebilirsiniz veya eyaletler arası seçim merkezlerini ziyaret edebilirsiniz. Yurt dışındaysanız AEC'nin internet sitesinden yurt dışı seçmen formuna ulaşmanız mümkün. Yurt dışındaki bazı Avustralya Yüksek Komisyonlarında da seçim sandıkları bulunuyor. Seçim günü, siyasi partilerin ve bağımsız adayların sandık çevrelerinde broşürler dağıtıp seçmenleri bilgilendirmeye çalıştığına da tanık oluyoruz. Seçim analisti William Bow, sizi kandırmalarına izin vermeyin diyor.
What the parties do is that they hand out how to vote cards at polling booths on election day.
Seçim günü partiler nasıl oy vereceğinizi gösteren kılavuzlar dağıtır. Kılavuzu harfiyen takip etmenize gerek yok. Bunlar sadece birer tavsiye. İstediğiniz gibi oy verebilirsiniz diye konuşuyor. Ayrıca federal mecliste sizi temsil edecek kişiye oy verdiğinizi de hatırlatıyor.
While people usually think of an election in terms of choosing the national leader, the national leader.
O seçmenlerin genelde başbakanı seçmek için sandığa gittiğini, ancak sürecin öyle işlemediğini söylüyor. Doğrudan ulusal lidere oy vermiyorsunuz. Mecliste en fazla sandalye kazanan partinin lideri doğrudan başbakan oluyor diyor. Sandıkta size bir yeşil bir de beyaz oy pusulası veriliyor. yeşil oy pusulası seçim bölgenizden kimin Federal Temsilciler Meclisi'ne gidebileceğini belirliyor. Temsilciler Meclisi'nde tüm seçim bölgelerini temsil eden 151 sandalye mevcut.
It's in the lower house that the government is formed and
seçim analisti Bow, Temsilciler Meclisi'nde en fazla sandalyeyi kazanan partinin federal hükümeti kuracağını söylüyor. Yeşil pusulada desteklediğiniz adayın yanına bir yazıyorsunuz. Sonra ikinci favori adayınızın yanına da iki yazıyorsunuz ve tüm kutucuklar dolana kadar da sırayla numaralıyorsunuz. Beyaz oy pusulası da senatodaki 76 sandalye için kullanılıyor. Eyalet veya bölgenizden senatörü bu pusulayla seçiyorsunuz. Senatör seçmek biraz daha farklı. Bow, eyaletinizdeki tüm adayların ismini içeren beyaz oy pusulasının abartılı görünebileceğini söylüyor.
But voting can be quite simple because there are two different ways you can do it. There are boxes above.
Aslında oy vermek son derece kolay diyor. Beyaz pusulayı iki türlü kullanabilirsiniz. Çizgi üstü ve çizgi altında kutucuklar var. Çizginin üstünde her parti için bir kutucuk var. En çabuk ve kolayı tercihinize göre 6 parçayı birden 6'ya doğru numaralamak. Hangi adayı destekleyeceğiniz sizin için önemliyse çizginin altında tercihinize göre en az 12 kutucuğu işaretlemeniz gerekiyor. Numaralamak tercihli oy sisteminin bir parçası. Amaç verdiğiniz oyun etkili bir şekilde sayılması.
The seat is not simply won by the candidate who gets the most crosses next to their boxes on the ballot papers. You have to get 50% of the vote in order to win the seat. If nobody gets 50% of the vote, then you exclude the last place.
Seçim komisyonu sözcüsü Evan Akin-Smith, eğer birinci sıradaki desteklediğiniz aday sayımda hemen elenirse, pusulanızdaki ikincil adayınızın devreye gireceğini söylüyor. Bu süreç kazanan adaya kadar ilerler diyor. Oy kılavuzunu harfiyen uygulamanız da çok önemli. Pusulaların doğru bir şekilde doldurulmaması durumunda oyunuz geçersiz kalır ve seçim sonucunu etkileyemezsiniz. Avustralya'da oy kullanmak zorunlu demiştik. Geçerli bir nedeniniz yoksa cezası var. Geçerli bir nedeniniz olup olmadığını AEC kendisi değerlendiriyor. Örneğin yurt dışında olan her Avustralya vatandaşının oy veremeyeceği bariz bir gerçek. Oy vermeyen kayıtlı bir seçmene önce uyarı notu, non-voter notice gönderilir.
If anybody enrolled doesn't turn up to a polling place and cast a vote, they could be issued with what we call a non-voter notice.
Akin Smith, oy vermemek için geçerli bir nedeniniz varsa sorun yok. Bize haber vermeniz yeterli. Aksi halde $20'lık para cezası var. Herhangi bir eylemde bulunmazsanız konu mahkemeye intikal edebilir. O zaman da $170 artı mahkeme masrafını ödemeniz gerekir diyor. Aslında en büyük ceza ülkeyi ve kendi geleceğinizi etkileyecek bir süreçte karar verme hakkınızı kullanamamak. Avustralya Seçim Komisyonu bağımsız bir kurum ve seçim süreci son derece heyecanlı geçen bir süreç. Komisyon seçim sürecini bilgi kirliliği, yalan ve yanlış verilere karşı korumak için Disinformation Register sayfasında açtı. Oy verme süreciyle ilgili daha fazla bilgi için 13-23-26 numaralı hattı arayabilir veya aec.gov.au sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Saatlerimiz Avustralya doğu kıyılarında 14.33'ü gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce bizi Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Yavuz Oğan'la Türkiye gündemi bölümüne geçmeden önce birkaç mesaj daha okumak istiyorum. Beserek Rumuzu dinleyicimiz, bugün 3 fidanımızdan ayrılmanın 50. yılında saygıyla anıyorum. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan aramızda olsaydınız inanıyorum ki dünyada daha çok yaşanabilir bir dünya, daha çok yaşanabilir bir yer olacaktı. Saygıyla ve özlemle anıyorum demiş. MLB Atatürkçü Rumuzu dinleyicimiz, ekonomide Türkiye Uganda'nın bile gerisinde kaldı. Ne mutlu Türkiye'nin liderine ki böyle bir ekonomik düşüşü görülmemişti. Ben utanıyorum ama AKP'liler utanmaz demiş bu dinleyicimiz. Kızıl Elma Rumuzu dinleyicimiz, gezi kalkışmasında iki polis şehit oldu. 250 polis aracı, halk otobüsleri, tomalar, ambulansları yakanların finansörü Kavala'yı savunanlar,
Abdülhamit dedemize ayaklananlarla geziciler aynı deyip Erdoğan'ı indirip dedelerin izinde olduklarını söylüyorlar. Yazıklar olsun, milliyetçilik, ulusalcılık nerede kaldı demiş. Dünkü obezite tartışmasını başlatan Ali Değerumuzu dinleyicimiz Türk vatandaşları obeziteyi de Erdoğan'a bağladı. Dünyadaki obezitenin sorumlusu da Erdoğan, hatta dünyadaki savaşların sorumlusu da Erdoğan. Avustralya'da başarısız olduysanız onun da sorumlusu Erdoğan'dır demiş. SBS'de Erdoğan'a çalışmaktadır, ne diyeyim artık bu vatandaşlarımıza diyor bu dinleyicimiz. Fatoş Hanım, üzülüyorum ki çünkü onlarca çocuk tarikatlarda ve Allah'ın tarikatlarda tacize uğradı. Tık yok, kendi seçtikleri iktidarda bile Allah'ın adını kullanarak halkı soyanlara, ülkeyi satanlara tık yok. Bakara makara diyerek kutsal kitaplarındaki cuma hütbeleriyle alay edenlere tık yok. Ama biri kendi özel hesabında kendine göre Kadir Gecesi'nin kutlaması sonucu ortalık ayağa kalkıyor demiş Fatoş Hanım. Mustafa Bey Sidney'den, bugün 6 Mayıs deniz gezmiş Yusuf Aslan, Hüseyin İnan kaybettik, gülümün solduğu akşam devrimcileri kaybettik diyor. Türkiye'de HDP genel merkezine polis saldırısını ve HDP Batman milletvekili Sayın Ayşe Acar Başarı'nın polis tarafından ölümle tehdit edilmesini kınıyorum. Polis kılıklı katillerin, civicilerin komutanı Suç İşleri bakın Süleyman Soylu hemen istifa etmelidir demiş bu dinleyicimiz. Mahmut Bey, Türkiye'de İçişleri Bakanı'nın Ümit Özdağ için kullandığı çok ağır sözlerden sonra gerildi. Son zamanlarda gerçekten siyasilerin ağızları çok pislendi. Artık bu kadar da çok fazla diyor bu dinleyicimiz. Evet sayın dinleyiciler, şimdi Yavuz Oğan'la Türkiye Gündemi bölümüne geçiyoruz. Sayın dinleyiciler, her cuma olduğu gibi Yavuz Oğan'la Türkiye gündeminde öne çıkan konuları konuşuyoruz şimdi. Yavuz Bey, Türkiye'de son günlerde en fazla konuşulan konulardan biri göçmenler oldu. Göçmen karşıtı söylemle hem sert hem de popüler siyaset arenasında, değil mi?
Türkiye bayramı göçmenleri tartışarak geçirdi. Aslında çok uzun zamandır, yani bir önceki seçimlerden hemen önce de çok tartışılan bir konuydu. Sonrasında da zaman zaman gündeme geldi, sonra tekrar sönümlendi. En son yine daha çok da Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın açıklamalarıyla gündemde ve çok tartışılıyor göçmenler. Türkiye'deki sığınmacılar, Suriyeli sığınmacılar. Sayısı üzerinden tartışma var, kontrollü mü değil mi diye tartışma var. İktidarın bir siyasi amaçla bu göçmenleri kullanıp kullanmadığına ilişkin tartışma var. Sınırlar konusunda tartışma var. Yani her yönüyle konuşuluyor ama son dönemde özellikle sosyal medyada göçmenlerin paylaştıkları görüntüler ya da göçmenlere ilişkin çekilmiş görüntüler üzerinden yürüyor bu tartışmalar. Bu sosyal medyanın gündemi iken birden Türkiye'nin en önemli gündem maddesi haline de geldi ve farklı yerlerden açıklamalar yapıldı ard arda. Milyonlarca göçmenden bahsediliyor. Bir kere İstanbul Valiliği bu meseleye ilişkin düzeltme yaptı. 1 milyon 300 bin civarında İstanbul'da izinli olarak yerleşmiş olan yabancı var dedi. Oturumu olan yabancı var dedi. Bu sayının 500 bini sadece Suriyeli diye açıklama yaptı. Önümüzdeki dönemde Suriyeli sayısının Türkiye genelinde daha etkin, söz sahibi, siyasi olarak ağırlı olan bir grup olacağına ilişkin endişeler de var. Tabii vatandaşlık verilen Suriyeli sayısı üzerinden de bu tartışmanın yürüdüğünü görüyoruz. Nereden bakarsanız bakın, Türkiye'nin en hassas noktalarından biri. Çünkü yapılan eleştiriler bir yanıyla ırkçılık olarak algılanıyor. Bir yanıyla gerçekten ırkçılığın ötesine geçen eleştiriler, suçlamalar söz konusu. Bir yandan hükümet kendi politikalarıyla eleştiriliyor. Bir göç politikası, göçmen politikası olmadığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Ki hassasiyet o kadar arttı ki daha önce, bundan bir ay önce Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriyelileri geri göndermeyeceğiz diye bir açıklama yapmıştı. Bir ay sonra Suriyelileri geri göndereceğiz diye bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Son açıklaması da 1 milyon Suriyelinin Türkiye'nin güvenliğini sağladığı bölgelerde oluşturulacak kentlere gönüllü olmaları şartıyla götürüleceği biçiminde. Orada briket evler yapılacak, o evlere yerleştirilecek, hatta fabrikalar yapılacak, okullar ve devlet binaları yapılacak. Oraya Suriyeliler yerleştirilecek diye 1 milyon Suriyelinin dönüş projesini de açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramda. Tabi bu da başka bir tartışma yarattı. Çünkü Türkiye'de ciddi bir ekonomik sıkıntı da var. 1 milyon Suriyeli'yi evlerini yaparak Suriyeli'ye götürme projesi, Türkiye'de artan kiralar, gayrimenkul fiyatları nedeniyle zor durumda kalanların, dar gelirlilerin tepkisine neden oldu. Yani pek bitecek bir tartışmaya benzemiyor ama en heyecanlı bölümü son gün yaşananlar. Süleyman Soylu bu tartışmalara TGRT'de katıldığı bir canlı yayınla dahil oldu. Orada dedi ki herkes bir yerden geldi, biz de bir yerden geldik. O zaman bütün gelenleri Türkiye kucağını mı açmalı? Bunu tam olarak da böyle söylemedi ama yani insanlara geldikleri bölgeleri hatırlatma gereği duydu. Bu da tepkiye neden oldu. Diğer taraftan Süleyman Soylu sayıların abartıldığından bahsetti ve Türkiye üzerinde bir oyun oynandığını söyledi. Bir işte turistler gelmesin, turizm engellensin, bu hükümete zarar versin ve hükümet düşsün ve seçimlere zorlansın biçiminde bir oyunun parçası olarak bu tartışmaları değerlendirdi. Soylu'nun en sert sözleri ise bu tartışmaya çok sert bir biçimde yaklaşan Zafer Partisi'nin genel başkanı Ümit Özdağ ile ilgiliydi. Ben onu insan bile kabul etmem dedi. Hayvandan aşağıdır dedi ki siyasette bunca yıllık tecrübemde bu kadar ağır sözleri çok az duydum doğrusu. Takip ettiğim siyasi çerçeveden baktığımızda. Tabii bu ciddi bir polemiğiyle beraberinde getirdi. Ardından Zafer Partisi'nin genel başkanı Ümit Özdağ bir açıklama yaptı. Ve İçişleri Bakanlığı'nın önüne gideceğini, silahsız olacağını, tek başına olacağını ve Süleyman Soylu'yu arayacağını söyledi. Oğlum seni orada bulacağım gibi bir ifade de kullanıldı. Yani çok siyasette aşina olunmayan sözler bunlar. Şimdi o ikili buluşma merak ediliyor ama tabii ki Süleyman Soylu'yu bulamayacak Ümit Özdağ gittiğinde. Ancak bu polemiğin devam edeceğini görüyoruz. Tabii daha buna ilişkin MHP'den, AK Parti'den açıklamalar gelmedi. Önümüzdeki günlerde de devam edecek. Bu tansiyonun bu şekilde ve merkezinde Süleyman Soylu olarak devam etmesi muhtemel görünüyor.
Yavuz Bey, göçmenlere yönelik tepkinin artmasının en önemli nedeni ekonomik kriz değil mi? Hayat pahalılığı sürekli artıyor Türkiye'de.
Enflasyon açıklandı. 69.97 yani %70 TÜİK enflasyonu. %150'lerin üzerinde de ENAK enflasyon araştırma grubu var. Akademisyenlerden oluşan. Onların açıkladığı enflasyon var. %150'nin üstü. TÜİK bile %70 ile rekor kırmış vaziyette. Bunun yarattığı bir alım gücü sıkıntısı var. Hükümet de bunu söylüyor. Bundan vatandaşı kurtaracağız, biz enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz diyor ama bu sadece söylemde. Çünkü emekliler bayramda ikramiye beklediler. İkramiyede artış, o artış gerçekleşmedi. Asgari ücrette Temmuz'da bir artış beklentisi var. Buna ilişkin bir söz vermiyor hükümet. Onun dışında farklı grupların kendi durumlarında iyileştirme beklentisi var. Onlara da yanıt verilmiyor ama %60'lık bir enflasyonla yaşanıyor. Yoksulluk sınırının 16-17 bin liraya yükseldiği, açlık sınırının asgari ücretin 700-800 lira üzerine yükseldiği bir dönem yaşıyoruz. Biraz göçmen tartışmalarındaki yüksek tansiyonu buna bağlamak da mümkün. Bugün TÜİK enflasyon rakamlarını açıklayınca ekonomistler hükümetin uyguladığı yeni politikaya dikkat çektiler. Çünkü enflasyon rakamlarıyla beraber Türkiye'nin ihracat ve ithalat rakamları da açıklandı. Nisan ayında ihracatta yine bir rekor var ama aynı zamanda ithalatta da bir rekor var. Tarihin en fazla ithalat artışı gerçekleşti. 6 milyar dolar ithalatla ihracat arasında bir fark söz konusu. Son 4 aya baktığınızda da 30 milyar doların üzerinde. Ayrıca faizler düştü, enflasyon düşmedi. Öyle bir teori vardı Cumhurbaşkanı'nın. Faizler sebep, enflasyon neticedir diye. O da tutmadı çünkü faizler şu anda enflasyonla karşılaştırıldığında politika faizi 70-14 yani arada 56, %56 negatif faiz var. Ama buna rağmen enflasyon yüksek. Yani hiçbir hesabın tutmadığı bir ekonomik program görüntüsü var ki ekonomistler bu programın bugün yapılan enflasyon açıklamasıyla birlikte çöktüğü görüşündeler. Ve bu çerçevede eğer hükümet aynı programda ısrar ederse bunu 2023 Haziran'a kadar götürmesinde mümkün olmadığını söylüyorlar. Çünkü arada bir kur atağının gelmesi muhtemel, kur korumalı mevduat nedeniyle hazinenin buradaki yükü ağırlaşacak, bunun bütçeye olumsuz etkileri olacak ve bu şekilde ekonomiyi yürütmesinin pek imkanı olmayacak hükümetin. Yani ekonomide işler Türkiye'de iyi gitmiyor. Bu nedenle de zaten seçimlerin beklenen veya belirlenen tarihten 2023 Haziran'dan önce yapılma ihtimalinin güçlendiğini söylüyorlar.
Yavuz Bey, bayramda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Karadeniz'deydi. Gündemimde yok dese de Karadeniz turuyla Cumhurbaşkanlığı adaylığına istekli olduğunu gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu da istekli gibi. Ekonomik krizden ve olası erken seçimlerden bahsediyoruz ama henüz Cumhurbaşkanı'nın rakibi belli değil, değil mi?
Tabii seçimler erken alınsa bile kim kimle yarışacak o konu hala belirsiz. Altılı masa malum muhalefet bloğu altılı masada Cumhurbaşkanı adayını belirleyeceğini daha önce açıklamıştı. Onun işte kriterleri belirlenmişti. HDP o altılı masanın dışında kendisi bir aday çıkartacak mı çıkartmayacak mı o tam belli değil. Kendi içinde bir başka ittifak için çalışmalarını devam ettiriyor. Zafer Partisi var, Muharrem İnce var, onun Memleket Partisi, Erbakan'ın partisi var, oğlu Erbakan'ın. Bunlar başka bir ittifak oluştururlar mı, oluşturmazlar mı? Oraları henüz belirsiz. Ama tabii en çok merak edilen altılı masadan kimin isminin çıkacağı. Hemen hemen o masadaki liderleri takip edenlerin tamamının ortak görüşü, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık konusunda ısrarlı olduğu yönünde bir genel görüş var. Kemal Kılıçdaroğlu bu defa aday olmak istiyor. Ama tabii onun dışında da adaylar var CHP'de. Her ne kadar Mansur Yavaş ben işime bakıyorum dese de onun da Cumhurbaşkanlığı adaylığını istediğini biliyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun muhtemel Cumhurbaşkanı adayları arasında yer aldığı zaten geçmişten beri biliniyor. Ama iki belediye başkanı için Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bir açıklaması vardı. Biz oraları bırakamayız. Bırakırsak belediye meclislerinde AK Parti ve MHP üstün. Onlar kendi başkanlarını seçerler. İki ili sahipsiz bırakmış oluruz büyük ili. Onun için onlar işlerine devam etmeliler demişti. Buna rağmen Ekrem İmamoğlu belki de bu süreçte biraz denklemin dışına çıktığını da görerek bayramda yeni bir adım attı. Bir anlamda ben de varım dedi. Karadeniz'e gitti, Rize'ye, Artvin'e, Trabzon'a ilçeleri dahil olmak üzere mitingler düzenledi ve orada Cumhurbaşkanlığı ile ilgili soruları yanıtladı. Ben altılı masanın neferi olacağım dedi. Adayın nasıl belirleneceğini zaten o altılı masa ilan etti dedi. Yani daha çok Cumhurbaşkanlığı ile ilgili sorulara muhatap oldu. Hatta bir grup gazeteciyle beraber gitti. Onlar da haberlerini anında aktardılar. Yani bir şekilde Cumhurbaşkanlığı ile ilgili ne kadar istekli olduğunu da ortaya koymuş oldu. Ama buna rağmen CHP'de hala Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminin önde olduğunu söylememiz lazım. Altılı masada Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanıp kazanmayacağına ilişkin tereddüte sahip olan liderler bulunduğu da bir gerçek. Ancak şu andan adaylıkla ilgili meselede belki yeni gelişme olarak İmamoğlu'nun aday olma isteğini daha net bir biçimde ortaya koyduğunu Karadeniz gezisiyle söyleyebiliriz.
Sayın dinleyiciler, Yavuz Oğan'la Türkiye gündemi bölümümüzü programa sığdırmak için biraz kısmak zorunda kaldık. Ama bölümün tamamını web sitemizde ve SBS Radyo uygulamasında bulabilirsiniz. Yarın da SBS Turkish Facebook hesabımıza koyacağız.
SBS Türkçe ilesiniz.
Sayın dinleyiciler, kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından dinleyebileceğinizi tekrar hatırlatmak istiyorum. Trabzon'un şampiyon olmasıyla beraber Türkiye'de futbol heyecanının bittiğini düşünenleri yanıltacak bir dizi maç var bu hafta sonu. Türkiye'de Süper Lig'in bitmesine birkaç hafta kala artık pek bir sürpriz kalmadı. Trabzon geçen hafta şampiyonluğunu ilan etti. Bir alt lige düşen takımlar da belli olmuş gibi. Ankara Gücü Süper Lig'den düştükten bir sezon sonra geri dönme başarısını gösterdi. Ümraniye Spor da gelecek yıl Süper Lig'de oynayacak. Birinci Lig'de 3, 4, 5 ve 6. olan takımların oynayacağı playofflardan sonra Süper Lig'e çıkacak 3. takım da belli olacak. Bu yıl Süper Lig'den 4 takım düşerken 3 takım Süper Lig'e çıkıyor. Seneye Süper Lig'de 19 takım oynayacak. Süper Lig'de küme düşen takımlara bakacak olursak Göztepe ve Yeni Malatya Spor'un düşeceği kesin. Rize ve Altay ise kalan tüm maçları kazanırlarsa ve Gaziantep tüm maçlarını kaybederse ligde kalma ihtimalleri var. Gaziantep önümüzdeki 3 hafta içinde 1 puan bile alsa Rize ve Altay küme düşecek. Ligde her şey belli olsa da hala heyecan var. Haftanın derbisi Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında. Maç Avustralya Doğu kıyıları saatiyle pazartesi sabah 2'de başlıyor. Rize ve Altay'ın yakından takip ettiği maçta da Gaziantep Avustralya saatiyle yarın sabah 2'de evinde Kayserispor'la karşılaşıyor. Diğer maçlarsa şöyle. Hatay Trabzon, Fatih Karagümrük Göztepe, Sivas Kasımpaşa, Başakşehir Galatasaray, Adana Demirspor Alanya, Altay Giresun, Yeni Malatya Rize ve Altay Konya. Ligde Trabzon şampiyon, Fenerbahçe 2., Konya 3. ve Başakşehir 4. sırada. Beşiktaş 6. ve Galatasaray 13. sırada. Avustralya'daki toplum takımlarımıza dönecek olursak, Victoria Premier Ligi'ndeki Anadoluspor yani Hume City geçen hafta sonu sezonun ilk galibiyetini almıştı. Yarın saat 7'de Dandenong Thunders'la deplasmanda karşılaşacak Anadoluspor'a bol şans diliyoruz. Victoria Eyalet Kuzeybatı 1. Ligi'ndeki Hilalspor yani Wirralsea United pazar saat 3'te evinde Yarraville'la karşılaşıyor. Eyalet Kuzeybatı 2. Ligi'ndeki Albion Türk Gücü yani Albion Rovers bu akşam 8.30'da evinde Upfield'la karşılaşacak. Aynı ligdeki Çağrıspor yani Hume United ise Hoppers Crossing deplasmanına gidiyor. Maç yarın 3'te. Eyalet Kuzey 5. Ligi'ndeki Tullamarine FC Aslan Gücü yarın 3'te evinde Moonee Valley Knights'la karşılaşacak. Aslan Gücü ligde 3 galibiyet ve 3 yenilgiyle 4. sırada. Avustralya A Ligi'nde ise artık normal sezondaki son maçlar oynanıyor. Bu hafta sonu oynanacak maçlar şöyle. Yarın Central Coast Newcastle, Sydney FC Melbourne Victory maçları var. Pazar günü MacArthur Western Sydney, Adelaide Western United ile oynayacak. Pazartesi Melbourne City, Wellington ve Salı günü Brisbane, Sydney FC maçlarıyla lig bitiyor. Lig sıralamasında ilk 6'da olan takımlar playoff usulü oynanan finallere kalıyor. Normal sezonun sürprizleri arasında 5 defa şampiyon olmuş Sydney FC, 2016'dan beri ilk defa finallere kalamadı. Normal sezonda ilk 6 sırada kalan takımlar Melbourne City, Melbourne Victory, Western United, Adelaide United, Central Coast ve Wellington Phoenix. Sayın dinleyiciler, şimdi programın sonuna geldik. Birkaç tane daha mesajınızı okumak istiyorum. İsmini vermeyen bir dinleyicimiz, Melbourne'de vurulan Türk çocuğu hakkında neden bizi bilgilendirmiyorsunuz? Bize biraz açık ve net Avustralya'dan haber verseniz ya demiş. Mickleham'da önceki gün geç saatlerde 22 yaşında Türk asıllı bir erkek öldürüldü. 22 yaşında. Şimdi polis bu konuda pek bir bilgi vermiyor. Tanıdığı söyleniyor. Evinin önünde öldüğünü biliyoruz. Ve bizim Avustralya yasalarıyla alakalı tabii bazı sıkıntılarımız var. Bütün bildiğimiz tüm detayları yayınlama konusunda ama bu konuyu takip etmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde bir bilgi olursa sizle paylaşacağız. Bir başka dinleyicimiz, ismini vermeyen, Cidde'de yayınlanan Erdoğan karikatürü Türkiye ve Erdoğan'ı çok iyi anlatıyor, fazla söze gerek var mı demiş. Evet sayın dinleyiciler, yayınımızın sonuna geldik. Bir sonraki yayınımız pazartesi günü saat 14'te başlayacak.